Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta. Biraz beklenmedik bir şekilde gelişti konu. Trabzonspor'la Fenerbahçe maçı var idi. Bu maçta Trabzon'da oynanan bu maçta Fenerbahçe 3-2 kazandı. Ama olay bittikten sonra, maç bittikten sonra taraftarlar, Trabzonlular sahaya indi. Futbolcularla, Fenerbahçeli futbolcularla aralarında epeyce bir kavga yaşandı. Bunun üzerine bir konuşalım istiyoruz. Bu konu hakkında ortaya çıkıp fikir söyleyenler var, hiç söylemeyenler, konuşmayanlar var. Tabii futbol olunca, futbolda bir olay olunca Cemalettin Taşçı'ya başvurmamak mümkün değil. Hem futbolu kendisini takip eden hem de bunun toplumdaki, sosyolojideki ve hatta siyasetteki karşılığının ne olabileceğini bize anlatmaya çalışan birisi. Bu kadar girişten sonra şimdi sana bırakmış olayım sözü.
Şimdi ben de aslında hani futbol konuşmayacağım. Aslında başka şeyler konuşacağım demek için böyle bir giriş yapmayı düşündüm. Benim yerime yaptın yani. Ben hep söylediğim gibi hayatı futbol sayesinde futboldan öğrendim. Futbolla öğrendim yani. Ve önceki gece gerçekleşen hadise Türkiye hakkında, Türkiye'nin sosyolojisi hakkında, Türkiye'nin devleti hakkında sayısız şey söyledi. Aslında bunları konuşmak derdindeyim.
Belki de spora hakkında hiçbir şey söylemiyor.
Evet. Futbol her şey hakkında birçok şey söylüyor yani. Hani ben bunu konuşalım deyip seni aradığımda sen bana dedin ki Fenerbahçe maç hakkıyla mı kazandın dedin mesela. Fenerbahçe'nin maçı hakkıyla kazanması ne manaya geliyor? Hak ne futbolda? Bunlara girmeye kalksak çıkamayacağımız kadar derin mevzular yani. Aslında hayat futboldan öğrendim derken kastettiğim şeylerden bir tanesi de zaten bu yani. Futbol dediğin tantana işte normal şartlarda iki tane 11 kişilik takım karşı karşıya gelir 90 dakika bir şeyler yaparlar ve bir sonuç ortaya çıkar. Bu genel olarak maçı izleyen birisinin aa şu takım hak etmişti diye sübjektif bir biçimde yaptığı değerlendirmeye uymayan bir sonuç olabilir. Genellikle de öyle olur yani birçok sefer diyelim genellikle de demesem birçok sefer öyle olur. Yani hayatta böyledir böyle çok hakla vesaire falan alakalı bir şey değil yani. Ama futbol dediğin şeyin kuralları var ve o kurallara uygunluğu hak olarak telakki ettiğimiz zaman o kurallara uyarak bir şeyler yapmayı haklılık olarak gördüğümüz zaman evet sübjektif olarak baktığımda oyunun genel gidişatı itibariyle çok da hak etmeyen bir takım, hak etmediğini düşündüğüm bir takım maçı alır ve sen sus pus oturursun çünkü işte evet kurallar öyle işlemiştir. Yani orada o harekete o cezanın verilmemesi gerekiyordur aslında senin kanaatine göre ama kural öyle diyordur filan gibi neyse yani uzatmayayım. Hak dediğin şeyin böyle farklı farklı seviyeleri var demeye çalışıyorum yani. Kurallara uyulması durumunda ortaya çıkan bir sonuç vardır ve buna boyun eğersin. Yani bu hani tekrar söyleyeyim şeriatın kestiği parmak acımaz dersin ve işte boyun eğersin filan. Şimdi bunun üstünde bir seviye daha var. O da güçlülerin hukuku. Yani Trabzonspor Fenerbahçe maçından birkaç saat önce Galatasaray Kasımpaşa maçı oynandı ve Galatasaray geri düştüğü maçta sonra öne geçip yakalandı vesaire tekrar geri düştü. Geri düştükten hemen sonra beraberliği yakaladı birkaç yani bir dakika içinde. Çünkü işte bir penaltı ve kırmızı kart oldu. Bana kalsa penaltı değil o pozisyon. Kırmızı kart hiç değil. Hani penaltı verilecek bile olsa o pozisyonda kırmızı kart verilmez falan. Şimdi Galatasaraylılar buna itiraz edeceklerdir. Ama yani benim bu konudaki kıstasım çok sübjektif değil. Ben şunu biliyorum yani aynı pozisyon, aynı maçta Galatasaray ceza sahasında olsa hiçbir babayiğit hakem o pozisyonda penaltı veremez. Kırmızı kart gösteremez. Hiçbir Galatasaraylı taraftar da vay burada penaltı idi bizim takım penaltı yapmıştı. Var, hakem vermedi falan demez. Dolayısıyla şimdi güçlülerin hukuku derken kastettiğim şey bu. Sezonun başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe için sayısız, Galatasaray ve Fenerbahçe lehine sayısız hata yapıldı. Beşiktaş lehine, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş lehine de çok hata yapıldı. Zaten son derece düşük puan toplamış Beşiktaş. Eğer hakemler uygun yerlerde Beşiktaş'ı kayırmasalardı bu kadar da puan toplayamayacaktı. Ve bu sezonla sınırlı bir şey değil. Her yıl biraz daha artan dozda hakemler Türkiye'de kimin şampiyonluğa oynayacağını ve kimin şampiyon olacağını belirlemekte etkili oluyorlar. Bu sezon her halükarda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında seyredecek bir sezondu. Oynadıkları futbol itibariyle yani. Ama topladıkları puanlar, toplamaları makul olan puanlardan ya 10-12 puan fazla yani. Ve her hafta skandal kararlar veriliyor. Yani geçen hafta iki takıma da skandal kararlarla maç kazandırıldı. Bu hafta da iki takım da yine skandal kararlarla maç kazandılar. Yani. Ve bu böyle şöyle devam ediyor yani. Geçen hafta Fenerbahçe Pendik'i yendi. Vay Pendik Galatasaray için oynadı oldu ya. Adamlar küme düşecekler. Yeni bir teknik direktörleri gelmiş. Küme düşmemek için puanlara ihtiyaçları var. Cansiperane oyun oynuyorlar. Galatasaray yani tablo şöyle bir hale evrildi yani. Bu haftaki maçta da Trabzonspor Galatasaray için oynadı.
Deniyordu.
Deniyor yani. Yani Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmek istemesi normal değilmiş gibi böyle bir algı var ya. Bu algıyı besleyecek saçmalıklar olmuyor mu? Oluyor. Trabzonspor Galatasaray karşısında perişan oldu ve bir reaksiyon gösteremedi. Fenerbahçe maçında gösterdiği reaksiyonu gösteremedi. Veya işte Beşiktaş Galatasaray maçından önce sezonun en önemli maçı neden olduğunu anlamadığım için de sezonun en önemli maçı olarak gördüğünü ilan etti falan. Böyle zırvalıklar oluyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın söylemine de zemin kazandırılıyor filan. Neyse şimdi bütün bunları konuşmak değil derdim. Ve bu konuşacaklarım bariz bir bütüne Galatasaray'ın işine yarayacak laflar. Dolayısıyla en başta kendimi tarif edeyim. Yani. Ben Beşiktaşlıyım. Galatasaray'ı, İstanbul kulüplerini, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, kısmen de Trabzonspor'u Türk futbolunun kanseri olarak görürüm. Yani giderek büyüyen bir urbu ve Türk futbolunu öldürüyor. Yani öldürdü aslında. O yüzden kanser olarak telakki ediyorum. Ve bu dördünün arasında Galatasaray'ı özel olarak ayırıyorum. Bu işi böyle son derece nasıl diyeyim istikrarlı ve bilinçli bir biçimde kotaran kulüp Galatasaray benim açımdan. Yani eğer Galatasaray olmasa muhtemelen diğer üçü bu kadar anormalleşmezlerdi. Ama Galatasaray'ı gerçekten de futbolu zehirleyen en birinci unsur olarak görüyorum yani.
Kötüler içerisinde en birinci Galatasaray'ı seçti yani.
Evet, kötüler içindeki en kötü ve adaletsizler için en adaletsizin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani bununla şunu demeye çalışıyorum. Ben Galatasaray düşmanıyım. Her şeyden önce Galatasaray düşmanıyım. Beşiktaş taraftarlığından sonra bir ikinci özelliğim Galatasaray düşmanlığı. Ama benim söyleyeceklerim Galatasaray'a yarayacak. Ve bunu şimdi ilk defa yapmıyorum. Galatasaray'a yarayacak birçok başka durumda da bunları yaptım. Yani dünyaya bakarken benim yaptığım işin kime yarayacağını düşünmeden yapıyorum. Yani ne yapmış oluyorum? Yukarıda bir tasarımım var. Bu tasarıma göre aşağıya doğru söylemimi ya da duruşumu, buradaki söylemimden kastetmiyorum. Hayattaki duruşumu o yukarıdaki tasarıya göre konumlamıyorum. Bir adalet anlayışım var. Kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Futbolun saha içinde oynanan bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Saha dışında bir takım ilişkilerle, böyle devletle veya başka organizasyonlarla bir takım ilişkilerden nemalanmak üzere bir şeyler yapılmasını gayrimeşru buluyorum. Sahada oynanması gereken bir şeyi sahada oynayarak bileğini bükemediğinin karşısında da bir sonrakinde nasıl bileğini bükerim diye kafa yoracak bir duruş. Benim dünya tasavvurum bu yani. Olması gereken benim demokrasi anlayışım bu, hukuk anlayışım bu, insan anlayışım bu, örgütlenme anlayışım bu. Ve Galatasaray bu anlamda bu ligi, futbolu ifsad etmiş olan tehlikeli bir kurum benim açımdan. Ama şimdi şeye gelelim. Yani dün bir maç oynandı. Maçın hakkı mıydı değil miydi? Fenerbahçeliler işte Trabzonspor ilk yarı boyunca bir tane pozisyona girmedi falan geyikleri anlatıyorlar sosyal medyada. Ya. Siz girdiniz mi kardeş? İkinci golünüz hadi pozisyon. İlki yani oradan Fred 30 kere vursa 15 dışarı gider. 12'si kaleciye gider. Yani 3 gol olursa mucize olur yani. Dolayısıyla ortada pozisyon yokken, pozisyon denecek bir şey yokken bir gol oldu. Çok şık bir gol oldu. Olur futbolda böyle goller. Ama böyle rakibe pozisyon mu buldunuz deyip de filan dayılanamazsınız. Yani ortada bir oyun var ve siz de pozisyon bulamadınız. Rakip de bulamadı. Bir taktik savaşıydı. Bu taktik savaşında herkes kendince çuvalladı, kendince başarılı oldu. Sonra 2-0 öne geçti Fenerbahçe. İkinci yarı başladı. Yani zaten hem psikolojik olarak hem fizik olarak yorgun hem de Trabzon gibi bir deplasmanda oynuyor. Hem de işte dediğim gibi 1-2 saat önce Galatasaray puan kaybetti, kaybedecek. Kaybetti, kaybedecekken son dakikalarda galibiyeti kazanmış. Yani oradan da psikolojik darbe yemişsin. Çıkmışsın Trabzon karşısında. İkinci yarıda Trabzon Fenerbahçe'nin daha nasıl diyeyim? Pasif bir futbol oynaması zaten beklenmiş bir şeydi. Ama o pasif futbolu pek de beceremedi. Trabzonspor'da yine böyle hani çok da olmayacak bir golle bir ümitlendi filan. Maç sonra beraberliğe geldi. Sonrasında işte son dakikalarda Fenerbahçe bir gol attı. Bütün maç boyunca sahaya sayısız su şişesi atıldı. Şimdi geyiklerden bir tanesi de bu kadar su şişesi atılmışken o maçın tatil edilmesi gerektiği. Şimdi iddialardan bir tanesi de bu. En baskını da bu. Normal kurallara uyulan bir ülkede evet o maçın 60. dakikada falan tatil edilmesi gerekir. Maçın ortasında sahaya meşale atıldı. Sahanın ortasında meşale yanıyor iken top oynandı falan yani şimdi böyle şeyler oldu. Da işte şimdi buraya gelelim. Normal şartlarda o olaylar bir Avrupa maçında olsa yani diyelim ki işte bir Çek takımıyla bir Hollanda takımının bir Hırvat takımının maçında olsa ve Halil Umut Meler o maçta hakem olsa o maçı durdurur. Fakat o
Durdu.
olaylar boş ver Hatayspor Galatasaray maçını veya Hatayspor Fenerbahçe maçını Hatayspor Sivasspor maçında olsa durduramaz. Durdursa asılır yani. Yani sosyal medyada ipi çekilir, linç edilir. Federasyon ona bir daha maç vermez. Yani demeye çalıştığım şey şu. Avrupa'daki kurallar, futbolun kuralları ile Türkiye'deki futbolun kuralları birbirinden farklı ve biz bunu biliyoruz. Bunu bilerek yaşıyoruz. Ya Mehmet Demirkol diyor ki o pozisyon normal olarak faul değil diyor. İşte o Fenerbahçe'nin 3. golünden önceki bir pozisyon için. Normalde faul değil ama Türkiye'de veriliyor diyor. Şimdi bunu o normalleştirmiş yani. Yani ne demek o pozisyon faul değilse Türkiye'de veriliyor. Ama evet öyle. Haklı yani. Çünkü şimdi surata gelen dirsekle ilgili birkaç yıl önce ciddi bir tedbir aldı UEFA ve bunları cezalandırıyor. Ama şimdi bu öyle bir şey ki Türkiye'de topla hareket eden bir oyuncunun arkasına geçip rakibi çömelip suratını rakibin dirseğine vuruyor, yere atıyor kendini ve faul çalınıyor yani. Hatta o futbolcuya kart gösteriliyor. Yani şimdi Türkiye böyle bir yer. Türkiye'de bir kural lafzi olarak ortaya çıktığında bunu böyle istismar eden birileri oluyor ve ya bir dakika ama bunun ruhu bu değildi denemiyor yani.
Yani Türkiye'de futbol izlememek herhalde doğru bir iş gibi geldi bana şu anlattıklarında.
Ya kimse futbol izlemiyor zaten. Herkes hakem izliyor yani. Sen maçtan sonra yapılan yorumlar, televizyonlarda yapılan yorumlar, YouTube'da yapılan yorumlar, sosyal medyada yapılan yorumlar zaten hakemle ilgili. Hakemle ilgili ve sahada olmayan rakiple ilgili. Yani herhangi bir Fenerbahçe'nin herhangi bir maçından sonra sosyal medyaya gir. Yani diyelim Fenerbahçe Ankaragücü maçı oynanmış. Yapılan yorumların yarısını Galatasaraylılar yapıyor, yarısını Fenerbahçeliler, Ankaragücüler ortada yok. Tamam mı? Ve Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar Ankaragücü maçını konuşmuyorlar. O
Birbirleriyle
maç
anlaşıyorlar.
Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde neye tekabül ettiğini konuşuyorlar. Kimse futbol izlemiyor ya. Ortada izlenecek bir şey yok. Ve bunu kimse yadırgamıyor. Şimdi Türkiye böyle bir yer. Bunu demeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de şimdi böyle lafzi bir şeyler var. Atıyorum şimdi Erzincan'da altın madeninde bir şeyler oluyor ve işte orada 7 insanımızı kaybediyoruz. Ve böyle lafzi bir şeyler konuşuluyor. Yani bunun aslında Türkiye'nin hali hakkında ne söylüyor olduğunu. Yani bir sene önce bir deprem olmuş. Deprem mağdurları hala konteynerlarda yaşıyorlar ve konteynerlarda yaşayabildikleri için kendilerini şanslı addediyorlar. Üzerlerinden yaz geçmiş, kış geçmiş o konteynerlarda. Şanslı addediyorlar. Bunun Türkiye'nin hali hakkında ne manaya geldiğini konuşamıyoruz. Vay siz olsaydınız bu kadar konuk yapabilir miydiniz? Biz olduk şu kadar yaptık, şu kadar temelini attık filan gibi böyle rakamlar, bir şeyler, bir takım böyle ağız dolusu zırvalar. Bunlar konuşuluyor yani. Ve futbolda bunu en bariz olarak görüyorsun. İki tane taraf var. Bu sene Beşiktaş oyunun dışında kaldığı için iki tane taraf var. Kendilerini futbolun sahibi addediyorlar. Böyle hani sanki Türkiye'nin Süper Ligi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hangisinin şampiyon olacağına karar vermek için oynanıyormuş gibi algıları olan de şimdi bizi izleyen Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar varsa eminim ki içlerinde zaten öyle geçiyor. Bunun anormalliğini idrak edemeyecek halde olan iki tane grup var. Kalabalık olmalarından aldıkları güçle bunu normal kabul ediyorlar ve Türkiye'nin geneli işte al geneline vur bunu yani.
Peki buradan ne keyif alıyor iki taraf? Futboldan keyif almadıkları, futbol izlemedikleri belli. Başka güdüler burada. Birbirleriyle üstünlük mücadelesi var demek ki.
Ya ne güzel söylüyorsun. Şimdi Türkiye'de yaşamaktan kim ne keyif alıyor? Yani orada İmamoğlu'nun yaptıklarına çamur atarak veya işte Murat Kurum'u aşağılayarak günlerini dolduruyor olan insanların ya yani bütün radarları İstanbul'da hangisinin kazanacağına kilitlenmiş olanların İstanbul'da neyden keyif aldıklarını düşünüyorsun? Aynı durum var yani işte. Yani hayatın aslını, hayatın özünü, belediye denen şeyin asıl aslında neye tekabül ediyor olduğunu, devlet denen şeyin aslında neye tekabül ediyor olduğunu, bunların niçin var olduğunu işte unutmuş durumdayız yani. Ve bunu normalleştirdik.
Biraz önce dedin ya işte Trabzonspor acaba Galatasaray adına mı oynuyor diye. Siyasette de yeniden refah işte muhalefete mi çalışıyor, dem iktidara mı çalışıyor gibi değerlendirme var. O zaman siyasette futbol aşağı yukarı noktaya gelmiş gibi.
Tam da bu yüzden zaten bu programı yapalım istedim. Ya tam da bu yani zaten. Tablo bu. Ve bunu normal, bunu, yani tablonun bu olmasını geçtim. Bunun normalleştirilmesi, bu kadar olağan görünmesi futbolda çok çıplak görünüyor. Ya orada 20 tane takım var kardeşim. Bu 20 takımın her birisinin ayrı ayrı hedefleri var. Aslında teorik olarak baktığında bunların hepsi şampiyonluk hayali kurabiliyor ise eğer, o zaman Süper Lig'in bir manası var. Ligde maçların sonuçlarını önceden tahmin edemiyor isen futbolun bir tadı var. Ve biz şimdi futbolu kurban etmiş durumdayız. Bir salak rekabet dediğimiz, adına rekabet dediğimiz, rekabet rekabet dediği, yani orada Ali Koç çıkıyor Galatasaray için, yani rakibi için, güya rakibi için işte ne diyor, güvenlik riski manasına gelecek bir şey söylüyor falan. Yani artık rakip değil yani düşman. Ortadan kaldırılması gereken, imha edilmesi gereken bir şey haline alıyor. Gerçekte tablo böyle zaten. Buradan futbolu çıkartabilir miyiz? Çıkartamayız. Ve ama yani kimsenin umurunda değil futbol. Türkiye'de kimsenin umurunda değil. İşte bunu demeye çalışıyorum zaten. Yani
Siyasette de aynı. Rakibini bir şey görüyorsun, hain görüyorsun, beka sorunu olarak görüyorsun filan. Futbolda da aynısı. Futbol feda edildiğine göre demek ki Türkiye'de feda noktasına gelmiş.
evet yani ben de işte demeye çalışıyorum ki bak futbolda bu çok bariz görünüyor. Siyasette de durum bu diyorum işte. Ben o yüzden futbolla öğreniyorum, öğrendiğim dünyayı diyorum yani. Şimdi geldiğimiz noktada kimsenin Türkiye umurunda değil. Kimsenin efendi gibi yaşamak umurunda değil. Karşı tarafı dövmekten başka bir kastı yok. Ve yani ya bir dakika bak şimdi ben böyle yapıyor olduğum için hayat sevincim işte yani neyse. Bütün bunlar ortadan kalktı. Ben şimdi bütün bunları yapıyorum. Ne adına yapıyordum güya? Din adına yapıyordum. İşte Ramazan günü vesaire filan falan. Ya bir dakika lan din gitti elden. Yani dinin özü neydiyse, dindarlık neydiyse o gitti yani. Durmadan yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, belden aşağı vuruyorsun, aşağılık işler yapıyorsun ve oruçlu olarak yapıyorsun bunları. Ve bu yadırganmıyor. Kendi kendine bunu yadırgamıyorsun. Çünkü orada bir tane imha edilmesi gereken düşman var yani. O senin eşitin değil, rekabet ettiğin biri değil. Tekrar söyleyeyim, bütün bunlar hep böyle yaşadık zaten. Yani milliyetçiler sosyalistleri, sosyalistler milliyetçileri böyle gördüler. Tamam yani hep böyle yaşadık zaten. Bizi hep böyle dolmuşa bindirdiler. Ve
İşte o
orada birilerinin
zaman daha dar bir gruptu. Sonuçta toplumun tamamın değil. İşte %5, %7, %10, %15'lerini bu ilgilendiriyor idi. Diğerleri birbirleriyle görüşüp konuşabiliyorlardı yine de siyasette eskiden.
70'lerde mezarlıkların bile ayrıldığını, camilerin bile ayrıldığını hatırlıyorum ben. Kimi yerlerde, her yerde değilse de yani. Ama şimdiki tablonun eskisine kıyasla daha nasıl diyeyim, bu anlamda çok farklı olduğunu düşünüyorum ama daha iğrenç, daha derinliksiz. Yani o zaman hiç değilse böyle bir komünizm, bir işte bir ideal, bir şeyler vardı yani. Şimdi ideal, bir ideal yok ortada. Yani Müslümanın Müslümanlığı yok, demokratın demokratlığı yok. Hiçbir şey kendisi değil yani. Neyse biz şimdi maça dönelim, oradan daha söylenecek çok laf var çünkü. Şimdi maç benim kanaatime göre evet Avrupa'da olsa 60. dakikada 62. dakikada iptal edilirdi, tatil edilirdi. Ama Türkiye'de bunu tahsil edilmeyeceği belliydi. Neden belliydi? Türkiye'de dediğim gibi kurallar, devlet diye bir şey var orada. İşte zayıf olan kim varsa tepesine biniyor ama kurallarını işletemiyor. Hiçbir alanda işletemiyor. Sadece futbolda işletemiyor değil ki. Ve sadece Trabzon Fener maçında olmuş olan bir şeyden söz etmiyoruz ki. Zaten 60 senedir bu kuralları işletemiyor ve orada Futbol Federasyonu diye bir şey var. Ya ben kural koyuyorum. Ya ben şimdi Pasolik diye bir şey icat ettim. Birilerini zengin ettim. Teori şuydu. Bununla aslında olay çıkaranı kamerayla tespit edeceğim. Kimse yerine oturmuyor. Ve devlet insanları yerine oturmaya mecbur edemiyor. Yerine oturmayanı cezalandırsa, ama şimdi cezalandırsa bu sefer o kulüp başkanına gidecek. Kulüp başkanı taraftarı korumak adına gidecek emniyete. Emniyette birileriyle işte bir takım ilişkileri var kulüp başkanı olduğu için. Yani devlet bu. Bizim devletimiz bu yani.
Bu
Kendi kuralları.
Pasolik çıktığında ben dedim ki bundan sonra hiçbir zaman stada gitmeyeceğim. Daha önce gidiyordum zaman zaman. Daha çok da seyirciyi takip etmek, izlemek için futbolu izlemekten ziyade giderdim. Yani ayda bir giderdim. Dedim ki yani bu Pasolik çıktı artık gitmeyeceğim. Bunu da ilan etmiştim o sırada. Demek ki o zamandan bu yana işler daha da kötüye gitmiş.
Ya şöyle hani iddiası buydu.
Evet.
Bütün tribünü cezalandırmak yerine suçu işleyeni cezalandırmaktı. Bir tane bile böyle bir olay olmadı. Ya onu geçtim şimdi hani biraz sonra maç sonrası olaylara bağlayacağım. Geçen sene seninle program da yaptık onun üzerine. Ankaragücü Beşiktaş maçında manyağın biri tribünden atladı geldi. Hakeme veya bir Beşiktaşlı futbolcuya saldıracaktı. Souza müdahale etti herife. Müdahale ettiği içerken kırmızı kart gösterdi. Souza ceza aldı. Kimse arkasında durmadı. Ve o saldırgan teknik olarak bakınca işte şu kadar maça girmemesi hatta belki futbol dışı yargılandıkta ceza alması gerekirken başına öyle bir şey gelmedi. Adamın kamerayla tespit edilmesi gerekmiyor. Adam orada yakalandı yani. Ve Ankaragücü başkanı gidip onu polisten aldı. Böyle bir de ala valayla. Biz şimdi o geçen sefer de aynı şeyi konuştuk geçen yılda. Biz Ankaragücü taraftarını suçladık. Genel olarak futbol taraftarını suçladık. Burada yapması gerekeni yapmayı beceremeyen devleti suçlamadık. Şimdi tablo bu daha vahim bir şekilde ortaya çıktı. Ve bak kardeşim yani devlet diye bir şey var, kuralları var, kural koyuyor. Kural koyma tekeli elinde yani. Ve bu kurallara uyulmuyor, uyulmasını sağlayamıyor. Bir tane daha kural koyuyor, bir tane daha kural koyuyor. Hiçbirisi de uyulmasını sağlayamıyor ve biz yine devleti konuşamıyoruz. Trabzon taraftarını konuşuyorsun. Beni bilen bilir. Ben Trabzonlardan, Doğu Karadenizlerden hiç haz etmem yani. Trabzonspor'dan da hiç haz etmem. Yani Trabzonspor Türkiye futbolunu nasıl diyeyim sağaltacak bir şey olabilirdi. Üç büyüklerin yanına dördüncü büyük olmaya kalkmak yerine bir Anadolu ihtilalinin lideri olmayı tercih etseydi, kendini öyle konumlasaydı, arkasından başka Anadolu takımlarının da rekabet edebilir olmasını sağlamak üzere bir tutum alsaydı. Yani öyle yapmadı. Ve iyice zehirleyen bir şey haline aldı. Futbolu iyice zehirleyen bir şey haline aldı. Ve benim açımdan da Türkiye'de şampiyon olduğu yıllarda dahil hiç futbol oynamak gibi bir derdi de olmadı. Futbol oynatmamak üzerinden hep verdiğim misal. Yani 30 maçta 28 gol atıp şampiyon oldu ya Trabzonspor. Gol atmak beceridir. Futbolda beceri gol atmaktır yani. Gol yememeyi becererek yani şimdiki tabirle kalenin önüne otobüs çekerek şampiyon oldu. Ya, hakkıdır. Kuralların içinde oldu. Ya, ama futbol takdir edilecek bir şey değildi benim açımdan. Hiçbir zaman olmadı da. Ama kardeşim ya şimdi 40 bin kişi tribünde Ramazan günü oruçlarını açmak için beklemişler. Anlatılanlara göre stadın dışında iftar sofraları kurulmuş. İftarlarını edip sahaya girmişler. Ve böyle bir maç oynanmış. Sahaya yığınla su atmışlar. Başlarına bir şey gelmeyeceğini bildikleri için atmışlar. Bu ilk defa atılmıyor dediğim gibi. Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaşlar da attı. Zaten Galatasaray Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Galatasaray maçında onlar da atıyorlar. Yani adı sulu derbi olan bir derbi var mesela. Bitti kardeşim. Sonunda maç tamamlandı yani. Böyle sanki ilk defa Trabzon'da oluyormuş da 60. dakikada bu maç tatil edilmeli. Ne geyiği ya bu? Nerede yaşıyoruz yani? Aha, burada ama şöyle bir adilik oldu. Onu da görmezden gelmiş olmayayım. Fenerbahçe kalecisi bir pozisyonda golü kurtardı. Kalenin içine düştü. Direğe vurdu. Kalenin içine düştü. Tedavi edilirken bir şey atıldı. Adamın çenesi yarıldı.
Oh.
Şimdi ama o olduğu zaman Trabzonlu futbolculardan bir tanesi gelip kalecinin arkasında durdu ve kaleciye başka bir şey atılmasına kalkan oldu. Bir iğrençlik olurken sahada da işte hakikaten insani bir şeyleri de gördük. Sahada zaten son dakikaya kadar öyle çok futbolcular arasında bir elektriklenme de olmadı. Son dakikada oldu bir filan. Neyse maç bitti. 40 bin ne kadarsa stadın kapasitesi bilmiyorum. İşte o kadar insan var. Fenerbahçeliler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinebilirler mi? Sevinebilirler. Ben yani o kadar gerilimden sonra falan. Tamam peki. Hakem normal şartlarda Fenerbahçeliler daha sahadayken sahayı terk etmemesi gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla emin olamıyorum bilmiyorum. Yani görüntülerde bir taradığım kadarıyla. Ben çünkü maç biter bitmez kapattım televizyonu. Sonradan haberim oldu bütün bunlarda. Hakemler gitmişler. Fenerbahçeliler sahanın ortasında bir tane manyak, maskeli bir manyak sahaya giriyor. Gördüğüm tablo birkaç açıdan gördüğüm tablo bu. Sahaya giriyor. Fenerbahçelilerin üstüne yürüyor. Orada sivil giyimli birileri onu önlemeye çalışıyorlar. Ve Fenerbahçeli oyunculardan bir tanesi o sivil giyimlerde dirsekleri gidiyor ve adamı yumrukluyor. Ya senin üstüne vazife mi kaldı? Sen sevin. Oradan sonra da çık git. Şimdi Souza'ya o cezayı verebilmelerine sebep olan şey hakemin gösterdiği kırmızı karttı. Bence haksızdı. Kurallara uygunsa bile haksızdı yani. Ama şimdi buna kırmızı kart gösterecek hakem yok sahada.
Oyun bitmiş, hakem gitmiş zaten. Yok.
Gitmemesi gerekiyor. Kurallara göre hakemin orada iki takımın da sahayı terk etmesini beklemesi gerekiyor ya. Yani. Neyse sonrasında orada bu arbede çıkınca muhtemelen belki bir 100 kişiyi bulacak kadar insan sıra sıra atladı sahaya. Ve Fenerbahçeli oyuncu şimdi genel lakırdı şu. Nefsi müdafaa. Neyin nefsi müdafaası kardeşim yani? Adamların peşinden koşup Fenerbahçeli futbolcular dövdüler. Ve neye, nasıl cesaret ettiler hala anlamıyorum. Yani o tribün tamamen boşalsa harbiden kimin kimi öldürdüğü belli olmaz ya. Yani çok büyük bir şey kopar yani. Ve hayretler içinde seyrettim görüntüleri defalarca. O insanlar o sahaya girmediler.
Oo. Taraftar daha mı yüzden soğukkanlı davranmış o zaman?
Bence çok yani benzer bir olay Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin stadında olsun. Seni temin ederim en az 10 bin kişi girer o sahaya. Ve kimin sağ çıkacağı da belli olmaz orada. Buradan şimdi hani şunu demeye çalışıyorum. Trabzon dediğim gibi benim açımdan makbul bir yer değil. Trabzonspor makbul bir şey değil. Trabzonspor seyircisinin yaptığını hiç de mantıklı bulmuyorum. Makul bulmuyorum. Ahlaklı bulmuyorum falan filan da. Ya, olabilir olanla bir mukayese etsin herkes ya. Ve orada bir tane seyirciyi işte derdest etmişler, yere yıkmışlar, yumrukluyorlar. Osterwold'e bilmem nereden koşup gelip o artık çaresiz olmuş. Yani yerde çaresiz, zapt edilmiş olan kafasına tekme atıyor. Buradan nefsi müdafaa çıkartılıyor yani. Yani demeye çalıştığım şey şu. Benim adalet anlayışıma göre o Fenerbahçeli futbolculara, olaylara karışmış olan Fenerbahçeli futbolculara hayat boyu futboldan ben cezası verilmesi gerekiyor. Ya senin hakkın yok seyirciyle öyle bir kontağa. Birileri Soza'nın şeyiyle falan bunu mukayese ediyor. Komik oluyor yani. Soza'nın seyirci dövmek falan gibi bir şey olmadı ki. Seyirci ya mani oldu. Birisine saldırırken mani oldu. Fiziksel temas yaptı diye adam uçan tekme vuruyor ya şeye. Seyirciye. Ha onun dışında Trabzonspor kenar yönetiminden birileri de gelip Fenerbahçeli kaleciyi yumrukluyor. Böyle abuk sabuk işler oluyor yani. Dönüp geleceğim hikaye aynı şeyi tekrarlamak durumunda. Kurallar var. Bu kurallar güçlünün lehine durmadan yeniden yorumlanabiliyor. Olayın lafzı var. Lafzı herkesin dilinde. Ama geçen yıl Beşiktaş'ın başına yani Beşiktaş dövülebilir bir statüye düşmüş olduğu için Beşiktaş'ı döven federasyon şimdi Fenerbahçeli futbolculara bu cezaları veremeyecek. Verirse çünkü ligin sonucunu tayin etmiş olacak.
Bir de yani hakem de yok zaten. Teknik olarak da veremez. Raporu tutacak hakem de yok. Teknik olarak da veremeyebilir.
Bu gibi durumlarda görüntülerle ceza verilebiliyor. Kaldı ki zaten gözlemcilerin olması gerekiyor. Gerçi gözlemciler de hakemler gitti diye gitmiş olabilirler. Onu da bilmiyoruz. Ama onun kitabını uydururlar yani. Ve bu görüntülerle ceza verilebilir. Mesele sistemin topyekün çökmüş olması. Yani orada bir Trabzonspor Fenerbahçe maçının çok elektrikli olacağı belli. Fenerbahçe taraftarı zaten maça alınmıyor. Yani o gösteriyor ki karar vericiler bu maçın ne kadar riskli olduğunu farkındalar. Ama sahada emniyet güçleri son derece zayıf.
2000
Yani
küsur galiba emniyet gücü varmış.
bilmiyorum. Hiç öyle görünmüyordu yani. Her halükarda esas derdimiz şu yani. Şimdi her şeye konuşan Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, Trabzonspor Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı konuşmadı. Bir şey söylemedi. Biz bunu çektiğimiz
Zamana kadar, evet. Hiç kimse konuşmadı, doğru. Futbol Federasyonu'ndan da yok. Sadece İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Soruşturma başlatılmıştır dedi İçişleri Bakanı kendisi. Onun dışında bir şey yok. Demek ki stadın içerisine Futbol Federasyonu değil, doğrudan İçişleri Bakanlığı müdahale ettiğine göre Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir ceza gelmeyecek demektir bu. Ama Fenerbahçe son dakikada biz çekerken şeyi karar aldı. Olağanüstü bir genel kurul topluyor. Ve bu olağanüstü genel kurulda işte Nisan'ın başında ligden çekilmeyi tartışacak. İşte bu Trabzon'da yaşanan olay ve diğer olayları gerekçe göstererek bu genel kurul evet derse çekilecekler. Yönetim kurulu topyekün imzayla tamamı buna böyle bir karar alarak genel kurulu toplantıya çağırıyor.
Şimdi şöyle bir analoji kurayım izin verirsen yani. Bu futbol taraftarları halk. Bu futbol kulüplerinin yöneticileri işte partiler, siyasi elitler vesaire. Veya işte sonuçta medya, yine medya. Futbol Federasyonu da memleketin yürütme gücü. Şimdi bu memleketin yürütme gücü olan Futbol Federasyonu zırvalıyor. Yani hep zırvaladı. Ama bu Mehmet Büyükekşi denen zat-ı muhterem şimdiye kadar Türkiye'nin görüp gördüğü en vasıfsız, en beceriksiz adam. Ben böyle söyledim ya, birilerinin kafasına liyakat. Şimdi, liyakat açısından bakıldığında, liyakati neyle ölçtüğüne bakarak baktığın zaman sonuçta ortada bir liyakat problemi olduğunu zannetmiyorum. Yani Futbol Federasyonu başkanlarının sahip olması gereken vasıflar nelerse, diploması, şu su bu su işte filan falan itibariyle bakarsa, ama bir liyakat derken kastettiğimiz şeyin bu olmaması gerekiyor. Sıkıntı işte böyle hep böyle kitabi bir takım, lafzi bir takım şeyler üzerinden gidiyoruz. Bu yüzden şimdi adam oraya Amerika'dan birisini getirip Merkez Bankası Başkanı atadığı zaman liyakat lafı edemez hale geliyoruz. Çünkü liyakati böyle tarif etmişiz. Halbuki liyakat ne? Sen Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynatmaya karar vermişsin ve oynatamamışsın ya. Yani. Bir utanma belirtisi, bir yaptırım olması lazım sana. Yok. Benzer bir şekilde sarayda oturan zat-ı muhtereme de yok. Daha en baştan bütün düğmeler yanlış ilikleniyor. Ve bu yanlış iliklemeleri en bariz örnekte işte şimdi burada Trabzonspor taraftarının üzerine gidiyor. Yani orada Trabzonspor yöneticisi var. Burada Fenerbahçe'nin yöneticisi var. Mercimek kadar akıllarıyla yaptıkları iş ne? Senin anlattığın şeyde suçlular. Bu işler buraya gelecek de belliydi yani. Zaten gelmesi için yaptı Ali Koç. Çünkü işte 6 yıldır başkan ve ortada bir hasılat yok. Son yılında bütün düğmelere birden bastı. Ondan sonra işte böyle işler yolunda gitmeyince tansiyonu yükseltecek işleri yaptı. Durmadan tansiyonu yükseltti. Bunların tamamı defansif tutumlar. Şimdi ben geçen sefer defanstan falan söz ettiğimde Orkun demiş ki biz defans durumunda böyle bir günde geçmedik yavaş yavaş. Benim Orkun'un defansı ile bir alıp denemediğim yok ki. Orkun defansif davranabilir. Sıradan CHP'liler, sıradan HDP'liler, Demliler defansif davranabilir. Mesele şu, CHP'nin defansif davranmaya hakkı yok. Fenerbahçe'nin defansif davranmaya, yani Fenerbahçe yönetim kurulunun defansif davranmaya hakkı yok. Ama bu defansif davranmamak demek, böyle konuyla alakasız mevzuları olaya katıp zırvalamak değil. Biz bunu çektiğimiz gün Çanakkale Savaşı'nın işte yıl dönümü, ya millet Çanakkale Savaşı için, sonra milli mücadele için efendim işte bir şeyler yapan Fenerbahçe kulübü falan gibi geyikler paylaşıyor. Öteki tarafta işte Trabzonların milliyetçiliği, muhafazakarlığı, yerliliği, milliliği falan. Yani ne oluyorsunuz? Bir tane futbol maçı oynuyoruz.
Şimdi daha ilginç bir şey de var. Biz çekerken Ali Koç şu anda canlı yayında Fenerbahçe televizyonunda. Orada Trabzon'la bu olayla ilgili olarak terör örgütü çatışmayı başka bir seviyeye ulaştırdı diye bir değerlendirmede bulunmuş. Daha devam
Evet.
ediyor ama...
Ya mevzu bu yani, şimdi terör kelimesi bu kadar ucuzlatıldı. Backup kelimesi bu kadar ucuzlatıldı. Ve hep neyin uğruna? Orada bir takım liyakatsiz, vasıfsız adamlar, Erdoğanlar, işte Süleymanlar, Fahrettinler falan yapmaları gerekenleri yapamadıkları için memlekette, yani sen depremden bir yıl önce, değil mi, yani bir ay önce mi, bir yıl önce mi, depremin ne kadar büyüklükte olacağını, bunun ne etki yapacağını raporlamışsın devlet olarak. Buna uygun tatbikat yapmışsın, sonra deprem olmuş ve hiçbir şey yapamamışsın. Senden biz tatbikat yapmanı beklemiyoruz ki, o tatbikat sayesinde depreme hazırlıklı olmanı bekliyoruz. Hazırlıksız yakalanmışsın ve birden başlıyor işte teröristler, bekalar, efendim işte orada abuk sabuk kavramlar. Şimdi karşı taraf da buna karşılık, ya bir dakika sen burada şunu beceremedin demiyor da, zaten sen dincisin de işte memleketi satıyorsun da falan diye. Ya bir dakika bak, burada bizim bir derdimiz var yani. Orada madende insanlarımız heyelanın altında kalıyor. Burada depremde insanlarımız ölüyor. Orada insanımızı ezen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçıyor. İnsanımızı ezen çocuk kaçıyor. Yani abuk sabuk işler oluyor kardeşim yani. Saçma sapan şeyler oluyor ve biz bunları konuşamıyoruz. Böyle işte Ali Koç'un şimdi yaptığım, çekilirim ha. Çekil anasını satayım. Yani şimdi çekilebilir mi, çekilemez. Çekilmesini isterler mi, istemezler. Ama net toplamda bak neler oluyorsun. Bunun akabinde birçok şey oluyor da, olanları sadece bir tanesini söyleyeyim şimdi. Şimdi bunlara şahit olan, sen diyelim ki gelecek vadeden bir Slovak oyuncusun. Sana da Fenerbahçe teklifte bulunmuş. Adam bunu gördü, ya da yani bir Hırvat oyuncusun ve Livakovic burada bunu yaşamış. Livakovic'in başına gelenler yüzünden Hırvat mafyası tehditte bulunmuş yani. Diyor ki o şeye, Livakovic'e saldıran 2025'i görmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur. Yani manyaklığın haddi hesabı yok yani. Sen şimdi Hırvatistan'dan gelecek vadeden bir oyuncuyu diyelim transfer edeceksin. Livakovic'i anlatacak. Çek, gelme oğlum, burası manyak bunlar. Hayati tehlikem var ya. Gelecek olursa da 300 bin avroya geleceğine 3 milyon avroya gelecek. Ya her şeyinin maliyeti yükseliyor. Şimdi Türkiye'nin borsama maliyetlerinden tut da her şeyine kadar, işte ha böyle yani. Biz her şeyi
Futbolcu transfer etme maliyeti de yükseldi diyorsun, yükselecek diyorsun.
tabii ki yani.
Bir yandan da şöyle de olabilir, Türkiye'deki var olan Türk futbolcular da yurt dışına gitmek için olağanüstü çaba harcayacaklardır şimdi.
Zaten harcıyor millet zaten. Senin şimdi yönettiğin ve kostaklandığın Türkiye'de herkes yurt dışına kapı atmak için elinden geleni yapıyor. Ondan sonra kostaklanıyorsun. Türkiye şöyle şöyle yönetiyoruz. Ver yetkiyi, gör etkiyi falan. Verdik yetkiyi, görüyoruz etkiyi yani.
Bu şeyde Mehmet Uçum var biliyorsun, Cumhurbaşkanlığın baş danışmanı. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı. O ilk açıklama o yaptı. Niye öyle bir açıklama yaptı onu da anlamış değilim ama uzun bir açıklama ama asıl vurucu kısmı kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkmasın demiş. Yani futbol
Bağımsız.
içinde Trabzon'da bir olay oluyor. Bu Türkiye'yi mi test etmek anlamına geliyor?
Bağımsız Türkiye şey yani, Kanadalı bir şirketin dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde yapmayı aklına bile getiremeyeceği işleri Türkiye'de yapıyor. Bağımsızlığın bu yani. Oradan birileri üç kuruş yemlenecekler diye senin insanların heyelan altına kalıyor. Güçlü Türkiye'de işte sen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna veya işte parası olan birilerine gücün yetmiyor. Ama hani hasbelkader beni yakalarlarsa içeri atacaklar. Gücü bu yani. Şimdi bunu böyle oraya böyle komik, gülünç bir saray yaptılar. Neresinden baksan gülünç yani. Ama şatafat. Biraz o şatafatlı yerde oturduğu için kendisine bir kıymet vermeden mercimek akıllı bir Mehmet Uçum buradan işte kendince bir meydan okuyor ki evet, bu bir şeyleri sallayabilir, sarsabilir yani. Bu hadise bir şeyleri sarsabilir. Yani Türkiye'de başka yerlerde yaratılamayan hassasiyet burada yaratılabilir filan. Korkuyor ya yani, çünkü bu sivil bir şey. Ya yani bunun, futbolun her halükarda yine bir sivil tarafı var. Ve sivil olan her şeyden korkması gereken bir heyet var. O saray bozuntusu komik yerde yaşayan zevatın. Hiçbir şeye güçleri yetmeyen, sadece korkutmayı bilen, dezenformasyon üretip dezenformasyonun mücadele ettiğini iddia eden, efendim işte akla ne geliyorsa yani. Bu tür işleri beceren bir heyet var orada. Tıpkı Futbol Federasyonu gibi yani. Şimdi onlar da esip gürleyeceklerdir biz bunu çektikten sonra, yayınlanana kadar kalan sürede. Ama sadece esip gürleniyor. Hiçbir şeye mani olunamıyor. Türkiye'nin futbolu her yıl biraz daha göçüyor. Türkiye nasıl her yıl biraz daha göçüyorsa yani. Ondan sonra işte oradan bir tane SİHA yapacaksın, güç gösterisi yapacaksın. Adam F-35 yapıyor, sen SİHA yapıp güç gösterisinde bulunacaksın ve işte Türkiye'yi güçlendirdik masalı anlatacaksın. Mercimek kadar aklında. Şimdi bunları kamuoyu yemiyor. Nasıl Fenerbahçe ve Galatasaray kamuoyu aslında pekala Fenerbahçe Pendikspor maçında veya Galatasaray Kasımpaşa maçında olanları yemiyor olsa da yemiyor yani. Galatasaray'ı bilmiyor mu? O penaltı ve o kırmızı kart Galatasaray'ın aleyhine olsa verilemez. Bilmiyor mu? Biliyor. Ama bunların konuşulması büyük Galatasaray menfaatine zarar verecek. Ayağını buradan Fenerbahçe'ye dönüp sana geçen hafta Pendik maçına yapılan diyor yani. Yani ve siyasette, siyaset sosyolojisi olan şey bu. Ama ne oluyor şimdi? Burada birileri ulan görmüyor musunuz emekliler neler yapıyor? Görüyor kardeşim. Görüyor. Derdi seni dövmek. Bunu anlatmaya çalışıyorum yıllardır yani. Bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bütün derdim bundan ibaret. Görüyor. Onu gördüğünü görmüyorsan sen salaksın. Gördüğünü göre göre görmüyorsun bak deyip üstüne gidiyorsan yine sen salaksın. Ve ötekisi için de aynı şeyler geçerli. Görmüyor musun diyor öteki de buna. Ve evet yani o da hak, o da aynı salaklıkla muzdarip. Ve bu salaklar bir araya gelmezsek biz bu hıyarlar bizim neyimiz var neyimiz yok yağmalayacaklar. Futbolumuzu yağmalıyorlar, madenlerimizi yağmalıyorlar, ormanlarımızı yağmalıyorlar, ormanlarımızı yangından koruyamıyorlar, bizi depremden koruyamıyorlar. Yapmaları gereken işler bunlar kardeşim. Bize beka, bize efendime söyleyeyim işte böyle dünya liderliği falan diye yapmaları gereken şeyler bunlar ya. Ve bunları konuşan kimse yok ya. Biz burada bunları konuşmaya çalıştığımız zaman da bizim videoların altında bile birileri yani işte yine öteki toplumsal kesimi niye dövmüyoruz diye eğer yani haklarını yemeyelim yine bizim videoların altında yazılanların kahir ekseriyeti iltifat yani sağ olsunlar bol olsunlar ama itiraz edenlerin de itirazları ana hatları itibariyle bu. Şimdi benim Fenerbahçe taraftar mı, Galatasaray taraftar mı, Trabzonspor taraftar mı dövecek bir şeyim yok. Yani hakikaten söylüyorum ya ben izlerken görüntüleri ulan bu Trabzonlar benim tahmin ettiğimden yani bin misli daha sağduyuluymuş dedim. Orada ben olsam atlarım sahaya. Bak temel mesele şu.
Bir de Karadenizli çok da hani tez canlıdır. Birden harekete geçer. Buna rağmen hakikaten böyle soğukkanlı davrandıysa ciddi bir durum bu. Seyirci açısından olumlu bir şey.
Ya düşünsene şimdi sahada işte bir 100 tane şey girmiş taraftar dövüşülüyor. Ortada polis yok, bir şey yok. Aha ulan ben de gireyim bir adrenalin olsun dersin başka bir şey olmasa. Bir de sen hani sen ben biliyoruz yani sonuçta toplumsal psikoloji yani o tribün psikolojisi yanındakinin elektriği sana bulaşır. Senin elektriğin onun elektriğini yükseltir falan yani normal şartlarda o görüntülere baktığın zaman nasıl oldu da bunlar sahaya inmedi dersin yani. Karadenizliler için ekstra böyle haklısın ama Karadenizli olmasına lüzum yok. Ben tekrar söylüyorum Galatasaray stadında olsun böyle bir şey veya Fenerbahçe stadında olsun veya Dolmabahçe'de olsun. O sahaya en az 20 bin kişi girer ya.
Şimdi muhtemelen şöyle bir tepki de yükselecektir. Sahayı kapatmayı düşünüyorlar seyirciye en azından 4 maç falan gibi değerlendiriyor. Olur mu olmaz mı ayrı bir şey ama bu seyirci benim bir günahım yok bu işte. Sen beceremedin. Beni niye cezalandırıyorsun diye muhtemelen büyük tepki gösterecektir. Trabzon seyirci.
Yok. Yok şimdiye kadar olmadı. Bu sefer de olmaz. Yani bizim bu konuda yani toplum olarak bu konularda şeyimiz var. Şerbetlendik artık yani. Ya Trabzonspor taraftarı biliyordur ki Trabzonspor sahası kapatılacak. Bu 10 maç olmasın 8 maç olsun diye pazarlık yapacaklardır. Yani ona caz yapacaklardır. Yani 20 maç olmasın 15 maç olsun diye. Çünkü hep zaten olay böyle olmuş. Orada birileri bir şeyler bir takım halklar imiş. Buradan şunu da şu manada çıkmasın ya. Trabzon taraftarını böyle topyekun atlıyor falan filan değil. Değilim. O sahaya atlayanlara her şeye rağmen atladıkları için şiddetle eleştiriyorum. Ayrıca onlardan çok daha manyakları şey dışında, stat dışında havaalanına gidip Fenerbahçe futbolcuları linç etmek üzere taraftarları çağıran filan manyaklar da var yani aralarında. Çok akılsız bir yığın insan var. Ama mesele şu, toplam olarak baktığın zaman öyle Trabzonspor taraftarını suçlayabileceğim bir durum yok. Evet, birileri diyecek ki kardeşim o kadar su atılır mı? Ya atılmaz, ben de biliyorum. Atanın başına bir şey gelmiş mi Türkiye'de? Sanki sadece Trabzon'da mı atılmış? Her yerde atılıyor ve başına bir şey gelmiyor da işte dediğim gibi 2 hafta önce, 3 hafta önce Dolmabahçe'de Galatasaray maçında atıldı. Kimsenin başına bir şey gelmedi. Adam atar kardeşim. Atarsın başına bir şey gelmez daha çok atarsın. Yine başına bir şey gelmez daha çok atarsın. Siz olsanız siz de yaparsınız. Buradan böyle ekstra bir takım yorumlar, ekstra bir takım çıkarımlar yapmanın alemi yok. Bu kuralları işletmesi gerekenler işletmiyorlar. Futbolu kurtarması gerekenler futbolun elitleridir. Yani teknik direktörler, yani yöneticiler, yani medyası. Bunlar çalışmıyor. Ya ben şimdi şeyleri okudum. Spor yazarlarının yorumlarını okudum. Birkaç tanesinin yorumlarını dinledim videoda. Ya dudakları uçukladı ya. Lan sorumlu sizsiniz lan. Siz yaptınız işi buraya, siz getirdiniz. Hiç hepsi sorumluluktan azade. Futbol Federasyonu Başkanı sorumluluktan azade. Kimse ona yüklenmiyor. Ya da yani yükleniyorsa da ölçülü yükleniyor. Kardeşim adamın behemahal istifa etmesi gerekir. Kaç kere gerekirdi yani. Adamın bir daha insanın içine çıkamayacak hale getirilmesi gerekir ya. Sen Futbol Federasyonu başkanısın ve senin yönettiğin kurumun altında bunlar oluyor. Hiçbir kuralın uygulanmıyor yani. Ve şimdi ilk defa oluyor değil bu iş. Ama kimsenin hedefinde, yani Trabzonspor seyircisinin hedefe yerleştirildiği kadar Futbol Federasyonu yerleştirilmiyor. Hakem garibine yükleniliyor. Hakem saçma sapan bir hakemlik yaptı. Tamam, itirazım yok. Adam 3 ay önce, 4 ay önce yumruk yemiş. Sağın ortasına tekmelenmiş. Sen o adamı bu maça veriyorsun Futbol Federasyonu olarak. Adam 2 hafta önce ya da geçen hafta Avrupa'da maç yönetti. 4-4'lük yönetti.
Orada korkusu
Avrupa'da
yok demek. Avrupa'da korkusu yok demek. Rahat karar alabilir.
yani şimdi bu adamın Türkiye'de herhangi bir statta sahaya çıktığı zaman Avrupa'daki bir maçı yönetecek kadar duygusal sağlığa sahip olmaması adamda mı arayacağız? Bir tanesinde olur bu iş. Ama Cüneyt Çakır'ından başlayarak bütün hakemlerimiz bu durumda. Bizim Avrupa'da 4-4 maç yönetiyorlar. Ben kararlaştırmıyorum adamların 4-4 maç yönettiği. UEFA bu adamlara her seferinde daha yüksek, daha zorluk derecesi yüksek maç veriyor. Demek ki UEFA bunların hakemliğinden memnun yani. Avrupa'da da maç yönettiklerinden, hakemliklerinden memnun.
Takımlar da memnun
Ama
ki itiraz etmiyorlar. Takımlar da memnun ki itiraz etmiyorlar.
ya zaten bu dünyanın herhangi bir yerinde bizdeki kadar böyle hakem seyredilmiyor ki. Hakem dediğin hata yapar. Her maçta yani her durumda hata olur yani. Mesele şu, hatalar hep hata dediği tanımı icabı tanımı şudur yani. Beklenen değerden farkı. Hata budur yani. Bu beklenen değerden pozitif farklar olur, negatif farklar olur. Ve uzun vadede bunların toplamı sıfır olur. Türkiye'de uzun vadede bunların toplamı hep Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un lehine oluyor. Demek ki bu hata değil. Yani tanımı icabı hata değil.
Evet.
Yani şimdi şöyle olmuyor bak. Yani Galatasaraylılar sezon sonunda oturuyorlar. Kendi başlarına gelen hakem hatalarını anlatmıyorlar. Onları videoda göstermiyorlar. Fenerbahçe'nin lehine yapılanları gösteriyorlar. Fenerbahçe lehine yapılanın Galatasaray lehine yapılandan daha çok olduğunu. Tamam mı? Yani Fener de bunun tersini yapıyor. Beşiktaş da bunun tersini yapıyor yani. Arada bir nadiren kendilerinin aleyhine, yani bir maç diyelim ki 5 tane Beşiktaş'ın lehine fahiş hata yapılmış, bir tane de aleyhine yapılmış. Yani ilk sezonun başında ikinci maçta Pendikspor maçı var. Lige yeni çıkmış. İlk maçında kendi evinde 5 yemiş. Lan bir tane pozisyon Beşiktaş bir korner atmış. O korner dışarıdan geldi diye hakem bayrak kaldırmış. O gol oldu, iptal oldu. Lan bir hafta 10 gün bunu konuştu Beşiktaş. E sen şimdi Pendik'e ikinci bir golü atamamışsın. Sonra bir gol yiyip puan kaybetmişsin. Diyelim hata. Yani hata olup olmanı da bilmiyoruz. Çünkü o açıdan kamera görüntüsü yok yani. Hata olup olmanı bilmiyoruz dolayısıyla. Ama diyelim hata. Yani sen şimdi bir tane hata yüzünden Pendikspor'a puan kaybedecek kadar aciz durumdasan bir ağzını kapat ya. Bunu şimdi Beşiktaşlı olarak söylüyorum ve bunu şimdi söylemiyorum. O maçta da söyledim. Maçtan sonra da söyledim yani. Ama hikayemiz bizim nerede büyüm oluyor? Şimdi dediğim gibi böyle herkesin kendisinin aleyhine olanın çetelesini tutuyor. Kendisinin aleyhine olanın çetelesini tutsa ona razıyım ben. Kendisinin aleyhine 50 yıl önce olmuş olanın çetelesini tutuyor. Bize de zamanında şöyle yapılmıştı. İşte zaten 2011 şampiyonluğunda Fenerbahçe ile Trabzon. Yani Bitmiyor anasını sattım hiçbir şeyi. Buraya nereden geldik? Dünyanın başka yerlerinde olay böyle cereyan etmiyor.
Erdoğan'ın mağduriyeti de bitmiyor hiç.
Hiç ya tam. O yüzden futbol çok güzel bir gösterge ya. Yani. Futbola baktığın zaman ha şimdi burada biz bu problemi nasıl çözeriz diye düşündüğün zaman memleketteki problemi de öyle çözebiliriz yani. Yani o, ancak oradan çık, daha doğrusu oradan çıkartabilirsin yani. Bunlar manasız işler. Biz böyle durmadan adalet terazisini dengelemeye çalışırsak bir çıkışı yok bu işin. Fitar'da yapılmış hataların telafisini bu sene, bu sezon talep edecek falan filansak yanmışız biz. Hiçbir maçı bitiremeyiz. Yani daha doğrusu hiçbir maçı yapmanın anlamı yok. O zaman oturalım masa başında. Ve siyaset bu duruma geliyor. Masa başında oturuyorlar işte ya. Ondan sonra Mehmet Uçum gibi işte müptezeller sarayda, komik saraylarında, gülüş saraylarında oturup böyle yani ne alakası varsa Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkıyor. Türkiye'nin gücü mücü yok. Yani yönettiğiniz Türkiye'nin hiçbir şeye gücü yetmiyor yani. Bir futbol maçını doğru dürüst tamamlatmaya yetmiyor. Koyduğunuz herhangi bir kuralı uygulatmaya yetmiyor. Futbolun perişan olmasını engellemeye yetmiyor. Gücünüz mücünüz yok. Böyle güç laf edeceksiniz güç olacak. Saygınlık laf edeceksiniz saygınlık olacak. Yok böyle bir şey yani. Depremden vatandaşlarınızı enkazdan çıkaracaksınız saygın olacaksınız. Güçlü olacaksınız. O zaman güçlüsünüz diyeceğiz yani. Bunları yapmayacaksın. Biz ne kadar güçlüyüz. Bak SİHA uçurduk. Şurada da bir tane dandik SİHA gemisini uçak gemisi diye kakalıyoruz. Bu geyiklerle gelinebilecek yer burasıydı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kratında olan, Beşiktaş'ın kratında olan takımlar Avrupa'da çok ciddi hikayeler yazdılar. Aha bunlar bir tane Galatasaray'ın bir şampiyonluğu üzerinden hala bir masal anlatılıyor yani. Biz yani bunca sene futbola bu kadar yatırım yapmış bir toplum olarak bir Hollanda olamadık ya. Yani Hollanda dediğin yer senin bilmem kaçta birin. Hollanda dediğin yerde futbol dışında birçok başka spora da kaynaklar aktarılıyor. Yani Hollandalılar için futbol, Türkliler için futbol ne manaya geliyorsa o kadar mana taşımıyor. Ona rağmen Hollandalılar seni dövüp duruyorlar ya. O Hollanda'dan yığınla yıldız çıkarttılar, hala çıkartıyorlar. Ve futbolları iyi kötü izlenebilir bir şey yani. Sen şimdi bunu yapamıyorsun. Hollanda takımlarında da yabancı oyuncu oynuyor. Sendeki gibi değil. Sen şimdi burada 8 yabancıdan fazla oynatamazsın diyorsun Futbol Federasyonu olarak. Ondan sonra 3 tane yerli futbolcuyu bulamıyor Fenerbahçe ile Galatasaray. O 8 yabancının kratında 3 tane yerli futbolcuyu bulamıyor. Bunlar şimdi oturup üzerine düşünülüp ulan şimdi ne yapılması gerekiyor denecek şeyler. Bunları kim diyecek? Ya bunu Fenerbahçe taraftarı mı diyecek? Galatasaray taraftarı mı diyecek? Bunları Futbol Federasyonu diyecek. Fatih Terim diyecek. Mustafa Denizli diyecek. Ali Koç diyecek. Dursun Özbek diyecek. Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat diyecek. Futbol medyası diyecek. Değil mi yani şimdi? Biz şimdi Türk futbolunun bu halini, bu halinden çıkışını Fenerbahçe taraftarına yani haftada bir Fenerbahçe maçı izleyip deşarj olmaktan başka Fenerbahçe ile veya da futbolla bir şey olmayan insandan mı bekleyeceğiz yani bu iş? Adamı zaten canı burnunda.
Öbürleri de zaten bu kamplaşma olsun diye mücadele ediyorlar. Futbol değil de başka şeyler öne çıksın diye çaba harcıyorlar ve ona destek oluyorlar. Sen bir de onlardan kurtuluş ve çıkış bekliyorsun.
Ben de diyorum ki sonuçta Türkiye'nin eliti neyse aha işte o futboldaki bu isimler de futbolun elitleri. Buradaki bunlar suçlu. Senin dediğin gibi evet onlar. Şimdi ben bu gerilimden acaba bu yani ben bir baktım işte videolar var. 120 bin kere izlenmiş. 8 saatte. Muhtemelen olay olmasa izlenmeyecek o kadar. Aha şimdi ben buradan bir izlenirlik çıkaracağım. Buradan bir ekmek teknesi bu yani. Ben şimdi bu ekmek teknesi batıyor. Yani bunun yapısal olarak kurtarılması gerekiyor. Yine sen buradan para kazan ama bu böyle giderse yarın kazanamayacaksın yani. Kaldı ki öyle olmasın. Sen düşünmeyeceksen kim düşünecek futbolu yani? Ve ben sistematik olarak biliyorsun ya yani, benim derdim gücüm bu elitlerle. Şey anlamında söylemiyorum. Yani Mehmet Uçum da bu memleketin eliti. Efendime söyleyeyim işte Fesli Kadir de bu memleketin elitiydi. Erdoğan da bu memleketin eliti. Kılıçdaroğlu da bu memleketin eliti. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Sirmen de rahmetli bu memleketin elitiydi. Ve ulan memleket nereye gidiyor? Bir dakika biz filan demeyi beceremediler. Vatandaşı suçlayarak, vatandaşa çamur atarak hepsi herkes ve korku yaratarak kendi pozisyonlarını korudular. Dolayısıyla suçlu bunlardır yani. Futbolda da suçlu bunlardır. Buradan çıkartıyorum zaten. Yani dediğim gibi futbola bakıp dünyayı, Türkiye'yi anlıyorum. Hayatı anlıyorum yani. Ve buradan bir çıkışımız yok bizim. Böyle Fenerbahçe taraftarı Galatasaray taraftarıyla atışacak, itişecek. Buradan nemalanan adamlar kendilerinden bir pozisyon elde edip işte taraftarı suçlayarak yol alacaklar. Böyle birçok şeye dudaklarım uçukladı. Yani dediğim gibi hani o sahaya nasıl girmedi Trabzonspor taraftarının 10 bin tanesi, ona aklım ermedi. Şu maçtan sonra yapılan yorum niyetine yazılan mide bulandırıcı şeylere aklım ermedi. Futbol Federasyonu'nun tutumuna aklım ermedi. Ha şimdi senin okuduğun Fenerbahçe yani ya ayıptır diyeceğim de kimse de utanma yok. Ayıp, ayıp denen şey ortadan kalktı ya. Ali Koç'un yaptığı işe bak yani. Aklınca şimdi ön alıyor yani Fenerbahçeli futbolculara ceza verir. Şimdi bu şartlarda şimdi Fenerbahçeli futbolculara cezayı verebilir misin? Fenerbahçe ligden çekilmeyi konuşurken verebilir misin? Ve son toplamda da yani biz bu problemleri efendice çözmenin yollarını bulamayacağız. Bunun sorumlusu da memleketin ahalisi değildir yani. Ne Orkunlar ne Orkun'un karşı oldukları. Bunun sorumlusu durumu doğru tahlil edip, doğru teşhis edip, doğru tedaviler geliştirmeyi beceremeyen ve vatan, millet, Çanakkale, işte yerlilik, millilik, beka, teröristler falan gibi işte böyle içi boş, iyice boşaltılmış zırvalıkları üstümüze püskürten zevzeklerle. Bunlara karşı bunların daha sorumlu davranmasını sağlayacak şekilde bir örgütlenemezsek sonumuz kötü ya. Bugünleri arayacağız ya.
Peki bize futboldan da olmuş olur. Ne yapalım? Ben zaten
Futbol,
izlemiyorum.
futbolla ilgili demiyorum, Türkiye ile ilgili diyorum.
Türkiye. Peki burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Sevgili dostlar, ilginiz için, desteğiniz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.